Ayrım 15, sayfa 135. İkinci kitap. Yahya Kemal'in hayatı ve düşünce dünyası. Üsküp ve çocukluk yılları. Edebiyatımızın büyük şairi Yahya Kemal'in hayatını kendi notlarından izleyelim. Bir devlet memuru olup Üsküp Belediye Başkanlığı da yapmış olan İbrahim Naci Bey'in oğlu Ahmet Agah, 2 Aralık 1884 Salı günü Üsküp'ün İshakiye Mahallesi'nde anneannesi Adile Hanım'a ait bir konakta doğar. O gün Üsküp'e çok kar yağmış. Annesi Nakiye Hanım, Leskovçalı İsmail Paşazade Dilaver Bey'in kızıdır. Babası İbrahim Naci Bey ise Sultan 3. Mustafa Han dönemi Sancak Beylerinden Şeyh Süvar Paşa'dır. Yahya Kemal sonraki yıllarda dedesinin adını Türkçeleştirerek Beyatlı soyadını alacaktır. Her iki aile de evladı Fatihan'dan, yani Rumeli'yi fethederek orada yerleşmiş olan Türklerdendir. Yıldırım Beyazıt Han'ın evladı Fatihan'a yadigarı olan Üsküp, Firuze kubbeleri ufkunda üç şanlı harbin arşa asılmış kılıçları ve fetihte açılmış İsa Bey mezarlığıyla tam bir Müslüman Türk beldesidir. Firuze kubbelerle bizim şehrimizde o. Yalnız bizimdi. Çehre ve ruhuyla bizdi o. Üsküp ki Şardağ'ında devamıydı Bursa'nın, bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın. Yahya Kemal çocukluğunu yaşama biçimiyle, şehir görüntüsüyle ve bütün hayat incelikleriyle Müslüman Türk olan bu kentte geçirir. Sonraki yıllarında da bu kentin ruhundaki izi ve özlemi hiç eksilmez. Bu kentte geçen çocukluğunda onda derin izler bırakan ilk insan annesidir. Sima olarak da ona benzediğini ve ilk dini telkinleri ondan aldığını söyler. Onun bir resmi hayatımın en büyük yadigarı olurdu diyor. Tesettürün çok katı olduğu o devirde bir fotoğraf çektirememiş, sakladığı tek aile yadigarı annesinin Kur'an'ıdır. Bu dindar kadının Yahya Kemal'i dizlerinin dibine oturtarak ona Muhammediye okuduğunu defalarca ağzından işittik. Ona Kur'an okumayı ve Yunus'un ilahilerini öğretmiş. Çok hisli ve asabiydi. Okumak ve yazmak bilmezdi. Çok kuvvetli mütefikti. 5 vakit namazını kılardı. Vakar ve haysiyet bahsinde müfrit bir derecede hassastı. Rencideliklerini onulmaz yaralar gibi saklardı. Evliliklerinin ilk 12 senesi iyi geçmiş. Nakiye Hanım'ın eşinin ailesinden gelen sıkıntıları olmuşsa da bunlara katlanmış. Fakat sonraları eşinin hali değişmiş. Birçok Türk kadınları gibi eşinin akşamcılığından manen ve maddeten bedbahtı. Bu içli kadının içine attığı sıkıntılar Ahmet Agah'ı da etkiler, gittikçe dalgın ve melalli olmaya başlar. Biraz da çocuğun çevresinde değişiklik olsun diye 5 yaşındayken mahalle mektebine verirler. 1889 yılında Üsküp'te yeni yaptırmış oldukları evde okula başlar. 1889 yılında Üsküp'te yeni yaptırmış oldukları evde okula başlar. Üsküp'ün en mübarek tepesi üzerindeki Sultan II. Murat Han Camii'nin mihrabı arkasına düşen yeni mektebe gidecektir. Adı yeni mekteptir ama 500 yıllık bir padişah vakfıdır. Okula başlayışını şöyle anlatır. Güzel bir sonbahar günü İshakiye mahallesinde kara ağaçların altındaki yeni konaklarının önünde el ele vermiş kız ve erkek okul çocukları, sarıklı hocaları başlarında olmak üzere ilahiler söyleyerek görünürler. Her ilahinin sonunda cumhurlu bir amin gulgulesi işitiliyor ve ilahiler yenden başlıyordu. Erkenden muallim-i evvel sabri ve muallim-i sani gani efendiler bizim selamlığa geldiler. Çarşıdan bana savatlı bir divit, boyundan geçirilir, sırmalı bir cüzdanlık alınmıştı. Gani Efendi kalem açtı, divitin mürekkebine batırdı. Bir Rabb-ı Yessir yazdı. Sonra üstüne şeker döktüler. Bana o yazının mürekkebini şekerli şekerli yalattılar. Dışarıda bahçede meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker ve bir günlük haçlık dağıtıldı. Nihayet bu çocuk alayı, şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu, çıkmış tanrı melekleri, bakar Allah deyu deyu, ilahisini cumhurca ırlayarak yola düzüldüler. Davetlilere şerbetler dağıtılır, kahveler içilir, dualar ve aminler arasında küçük Ahmet Aga, eti senin kemiği benim diye hocaya teslim edilir. Amin alayının önünde gitmesi gerekirken pek ziyade üzüntülü olduğundan ve de alayın şamatasından ürkmesin diye onu ayrıca arabayla okula götürürler. Geleceğin şairi böylece mürekkep yalayarak 5 yaşında hocanın karşısında diz çöker. Muhtemelen kendisi hiç falakaya yatmamış olsa da bu cezayı pek merhametsizce bulur. Sakin ve çekingen bir çocuk olan Ahmet Aga, haşarı çocukların kavgalarının da canavarca olduğunu söyler. Benim ve iki arkadaşımın oturduğumuz sofanın arkasından eski Üsküp bütün güzelliğiyle görünürdü. Bu manzaraya saatlerce dalardım. Okul caminin arkasındaki Beyan Baba türbesinin avlusundadır. İçeride Yıldırım Beyazıt Han'ın kızı Beyhan Sultan ve eşi yatmaktadır. Halk tarihi bilgiyi unutmuş, onu Beyan Baba olarak isimlendirmiştir. İstanbul'da bile misli nadir görülebilen harikulade asil bir mimaride yapılmış bir türbedir. 3 sene devam ettiği bu okulda Elif Bağ'ı sökemez. Fakat sonraki yıllarında bu kayba yakınmaz, onu güzelleştirir. İşte hoca karşısında ilk defa ders gördüğüm yer, daha İstanbul fethedilmeden önce vücuda gelen ve o zamandan beri hiçbir şeyi değişmemiş olan bu latif yerdi. Eğer oraya gönderilmemiş olsaydım, tahsilim doğrudan doğruya bir yeni marif mektebinde başlasaydı, milliyetimin en hoş bir hatırasından mahrum kalmış olurdum. Çocukluğumda olsun birkaç sene güzel mazimiz içinde yaşamış oldum. Sonraki yıllarında Müslümanlığın çocukluk rüyası diyeceği ve kişisel Türkleşmenin, milli kimliğin temel aşaması olarak anacağı çevre ve yaşama tarzını Üsküp'te doyasıya içine sindirir. Bu rüyanın bizi millet haline getirdiğini ve öylece tuttuğunu söyler. 3 senenin sonunda bir gün kendisinin yeni mektepten alınıp Yahudi mahallesinde Vali Ahmet Eyüp Paşa'nın yaptırmış olduğu mektebi edebe verileceği söylenir. Hüznüme, kaderime payan yoktu. Bu bana Müslümanlıktan çıkmak, gavurluğa karışmak gibi bir şey görünürdü. Çünkü Üsküp'te buranın Selanik'ten gelen bir dönme tarafından halkı çıfıt ve gavur yapmak için açıldığı söyleniyormuş. Ama babasına karşı ses çıkaramaz, yeni üniformalarını giymiş olarak 1892 yılında okula başlar. Yeni okulda kendisinin de şaştığı bir hızla ilerlemeye başlamış. Gani Efendi'nin karşısında 3 senede söktüremediğim Elif Bağ'ı o gün hemen söktürdüm. Kitabımı da sevdim. Aradan 2 ay geçti. Kıraati söktürmeye başladım. Yahya Kemal diyor ki, yeni mektepten mektebi edebe geçmişim. Şark'tan Avrupa'ya geçişim oldu. Şairin babası Üsküp'te rahat değildir. 1897'de memuriyetini Selanik'e naklederek orada daha medeni yaşamak istiyormuş. Annesi ise Üsküp'ten kurulu evinden asla ayrılmak istemez, karşı çıkar. Ancak babası verdiği kararı insafsızca uygular. Annesinin çeyizlik eşyalarını bile hammallara yükletip tellallar çarşısında sattırır. Bu darbe annemi yatağa serdi. Ben 12 yaşımdaydım. Olan biteni yeterince kavrayamamaktadır. Ancak der, o zamanki Rumeli ahlak ve anlayışında yerleşik insanların eşyalarının pazarda satılması hem haysiyet kırıcı bir hal hem de felaket getiren bir şey olarak kabul edilirdi. Annemin asıl ızdırabı ailenin dağılmakta olduğunu hissetmesinden geliyormuş. Zavallı ümmi kadın ne kadar doğru görüyormuş. Hakikaten o zamandan sonra kendi öldü, biz evlatları küçük yaşta, kardeşleri Reşat ve Ruki'ye dağıldık, perişan olduk. Hasılı o gün bugün bir daha bir çatı altında birleşemedik. Bütün bir ömrü otel odalarında geçecek olan büyük şair, hep o kısacık ve sıcak anneli yuvalı günlerinin hasretiyle yaşayacaktır. Sonraki yıllarda çevresini saran kalabalık hayranlar ve yüksek sesli övgüler arasında yaşadığı yalnızlığı ve hep özlemini duyduğu aile yuvasını çarpıcı bir çıplaklıkla Cahit Tanyol'a şöyle anlatacaktır. Büyük şair, büyük edip olmaktan daha önemli 3 şey vardır. Birincisi evlenip bir yuva kurmaktır. İkincisi bir ev sahibi olmak. Üçüncüsü de bir tarafta kimseye muhtaç olamayacak kadar parası bulunmaktır. Ben bunların üçünü de yapamadım. Akşam oldu mu dostlar dağılır evlerine giderler. Ben şu otel odasında yalnızlığı bütün dehşetiyle duyarım. Ne şiir ne kitap ve ne de dostlarım beni bu korkunç yalnızlıktan çekip alabilirler. Yahya Kemal yaşadığı bu acıları, bu derin özlemleri olduğu gibi şiirinde kullanmamış, milleti hesabına duyduğu tarih özlemine, fetih rüyalarına yansıtarak işlemiştir. Onun her şiirinde biraz yahut birçok hasret vardır. Şairimizin ve musikimizin temel arketipi olan hasreti, ondan daha derin ve şumullü ve bizim olan bir sesle dinlendiren kaç şairimiz vardır? Şair Üsküp'ten ayrılışlarını anlatmaya devam eder. Ayrılışımız feci oldu. Annem Üsküp'ü bütün kalbiyle seviyordu. Orada ölmek, orada İsa Bey mezarlığında babası Dilaver Bey'in yanında gömülmek istiyordu. Üsküp onun nazarında tam bir Müslüman şehriydi. Selanik ise bilakis Yahudi ve gavurla karışık bir ayar diyarıydı. Oraya gitmekten teşeğüm ediyordu. Üsküp'ten ayrılışımız feci oldu. Selanik trenine gözü yaşları içinde bindik. Yunan muharebesinin hararetli ve şedid günleriydi. Bütün Rumeli gönüllüleriyle ruhunun bütün fütuhatçı galeyanı ile Teselya'ya doğru akıyordu. Meğer o akışta Rumeli topraklarında son istila hareketimizmiş. Hasta yatağındaki annesinin Üsküp hasreti bir türlü dinmez. Sonunda babası onu Üsküp'e gönderir. Ahmet Agah Selanik iddadisinde devam edeceği için babasıyla kalır. Selanik'teyken derin bir Üsküp hasreti çekmeye başladığını söyler. Köhne Üsküp'ü camileriyle, camilerin şadırvanlarıyla, ruhani haliyle tehayyül ediyor ve özlüyordum. Selanik'te o kış hastalanır ve Üsküp'e döner. 1901 yılında yeniden Selanik iddadisine devam etmek üzere gider. Fakat fazla geçmez, babası onu da alarak tekrar Üsküp'e gider. Annesi hasta yatağındadır. Azami derecede haşarı ve uçarı olduğunu söylediği kendisinin eski arkadaşlarını bularak kendi çocuk dünyasına daldığını söyler. Ama zaman zaman da annesinin ölebileceği korkusu ile bir köşeye çekilip ağladığı olur. Nihayet bir gün evde alışılmadık bir kalabalık olur. Evimizin üzerinde bir felaket dolaştığını ayan beyan görüyordum. O gece annesinin odasının bitişiğinde yatar. Kimi ağlar, kimi dalar, korkulu rüyalar görür. Yine uyuduğu bir anda annesinin öldüğünü görür. Yataktan fırladım, odasının kapısını açtım. Hakikaten annemi rüyada gördüğüm vaziyette, Naime Hanım'ın kucağında çenesi bağlanırken gördüm. Rüyada gördüğüm vaziyette bu hakiki vaziyet birbirinin aynıydı. Bir manzara aksettiği bir aynada nasıl görünürse, rüyamla bu hakiki manzara da öyleydiler. Müthiş bir çığlıkla annemin yatağına atılmak istedim. Ağlamamasını, dinlenmekte olan annesinin bundan rahatsız olacağını, kendisinin şimdi cennette mutlu olduğunu ve bir gün hepimizin oraya gidip birlikte olacağımızı, orada hiçbir zaman ölüm olmadığını anlatarak susturmaya çalışırlar. Bu teselliden biraz avunuyordum. Lakin birkaç dakika sonra kalbimin şifa bulmaz üzüntüsü tekrar bir alev gibi parlıyordu. Annem gibi ölmek ve hemen ona kavuşmak istiyordum. Çocukluğunda iz bırakmış ikinci kadın Nanası'dır. Konağa evlatlık olarak alınmış, annesinin dadısı olmuş. Çok sevilmiş, aileden olmuş ve annesinin lalası Ali Zaim'le evlendirilmiştir. Ahmet Agah ilk konuşmaya başladığı günlerden ona Nana dediği için Fatma Hanım'ın adı böyle kalmıştır. Onu melek olarak niteler ve eğer onu tanımasaydım bu dünyadan insanlık hakkında çok kötümser biri olarak geçip gidecektim der. Sevgiden, merhametten, iyilikten yaratılmış ilahi mahluk. Saf iyiliğin gülümser bir hüzün olduğunu onun şahsında gördüm. Ezelden mahzun bir kalbi vardı. Lakin yüzü daima gülümserdi. Hayatta kendisini unutmuş, yalnız etrafını ve bilhassa etrafında doğan ve büyüyen çocukları düşünmekte olduğu anlaşılırdı. Biriktirdiği bütün parasını harçlık alarak bize, hediye olarak yetim, besleme kızlara, sadaka olarak fukaraya verir, lakin verdiğini kimseye hissettirmezdi. Hastalıklarımızda geceleri uyumazdı. Başımız ucundan ayrılmazdı. İhtimamlarını o kadar zahmetsizce, o kadar tabii olarak ifade ederdi ki, onun da istirahate muhtaç olduğu kimsenin hatırından geçmezdi. Çocukluk yıllarında derin izler bırakmış yüzlerden biri de Deli Ahmet Ağa'dır. Yahya Kemal ondan gözümle gördüğüm son Yeniçeriydi diye söz eder. İri yarı, uzun boylu, sarışın bir Türktü. Tuna ve Morova boylarından muhacceretin hızı ile Vardar boylarına dökülmüş fütuhat bakiyesinden bir adamdı. Bir muhacirdi. cüssesi yürüyüşü, çatılmış kaşları, çenesinden aşağı sarkan munis ve sarı bıyıkları, gözlerini örten kaşları, açık göğsü, kabadayı tavrı, gür sesi, hasılı her farikası eski Osmanlı devrinden olduğunu hatırlatırdı. Cedlerimizin deli lakabını kimlere verdiklerini onun şahsından anlamıştım. Her sene Üsküp'ten 5-10 kurban alan Vardar Nehri, Ahmet Agah'ı da o senenin kurbanları arasında katmak üzereyken Deli Ahmet Ağa onu kurtarmıştır. Hayatımın bakiyesini Deli Ahmet'e borçluyum. Evlerinde yine muhacirlerden bir de Hüseyin vardır. Çalak bir delikanlıydı. Geceleri odasında Battal Gazi'yi okurdu. O okurdu, ben dinlerdim. O muharebe hikayeleriyle serbest olurdum. İlk meraklandığım roman o olmuştur. İlk silah talimlerini onunla yapmış, kabadayılık bilgilerini ondan almıştır. Şairin çocukluğunda çok sevdiği, kocaya gittiğinde bir türlü kabullenemeyip ardından ağladığı bir de Arnavut Zeynep dadısı vardır. Çok sonraları eşiyle birlikte Manisa'ya göç eden Zeynep dadı, tanıdıklara rastladıkça Ahmet Agah'ı sorarmış.